Ayrım 18.
Bu sistemde suçun koşturulması yetkili bir merceğin iznine bağlanmıştır. Hakimler Yasası'nın madde 82, yürürlükten kaldırılan 1609 sayılı yasanın T. Ceza Yasası'nın 160 taksim 2, 173. maddelerinin benimsedikleri sistem buna örnektir. İzin, otorizasyon, siyasal ya da yönetsel nitelikte yetkili bir kamu merceğinin ceza davasının yerindeliğini onaylayan bir irade bildirimi olarak tanımlanabilir. Eğer izin suçun niteliği gözetilerek öngörülmüşse nesnel objektif ve rastlantısal yapay öze uymayan, kişi gözetilerek öngörülmüşse öznel sübjektif ve gerçek izin diye adlandırılmaktadır. Eğer öznel ve gerçek izin mağdur gözetilerek verilmişse etkin, aktif, fail gözetilerek verilmişse edilgin, pasif olarak algılanmaktadır. Söz gelimi TC yasasında devlet güçlerine karşı suçlarla ilgili Adalet Bakanlığı'na tanınan izin, madde 160.731, nesnel ve rastlantısal, parlamenterler için verilen soruşturma izni özel ve edilgindir. Duraksamaları gidermek için hemen belirtmek gerekir ki, bizim ceza yargılama sistemimize göre kural olarak kamu davasının açılmasında yasallık, zorunluluk, kendiliğindenlik, resenlik ilkeleri geçerlidir. Bir başka deyişle, suç olduğu ileri sürülen bir eylemin işlendiğine ilişkin yeterli kanıt bulunduğu takdirde kamu davasının açılması yasa gereğince zorunludur ve bu işlem kendiliğinden yapılacaktır. Ceza Yargılama Yasası CYY Madde 148 Taksim 1. Ancak yasa koyucu kimileyin bu ilkeleri yumuşatmak gereğini duymaktadır. İzin sistemi de bunlardan biridir. Buna göre yasa koyucu bir eylemin açık duruşma önüne getirilip getirilmemesine ilişkin değerlendirme yetkisini bir merciye vermektedir. Merci bu değerlendirme yetkisini eylemi işlediğinden kuşkulanan kimsenin kişiliğine göre değil, yalnızca kamu yararı ölçütüne göre kullanacaktır. Kamu davasının açılmasına yararı açılmamasından daha çok ise buna izin verecek, tersi durumda vermeyecektir. Kuşkusuz bu bir ceza yargılama koşuludur. Burada dava açılması için nedenler vardır ve fakat koşul yoktur. İzin verilmediği takdirde dava açılmamakta ve sanık da cezalandırılmamaktadır. 1982 Anayasası'na göre memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında işledikleri iddia edilen suçlardan ötürü ceza kovuşturması açılması kanunla belirlenen istisnalar dışında kanunun gösterdiği idari merciğin iznine bağlıdır denilmektedir. Madde 129 Taksim Son. Çağcıl hukukta izin sistemine hemen her ülkede ve fakat yalnızca yargıçlar gibi görevliler için çok sınırlı olarak rastlanmaktadır. 2. Dünya hukukundan kimi örnekler? 11. Kuşkusuz aşağıdaki örneklerde görüleceği üzere, hukuk devleti öncesi eski rejimlerde memur, hükümdarı temsil etmekte, devlet topluluk ve kendi vicdanına göre değil, onun adına iş görmekteydi. Bütün erkleri kişiliğinde birleştiren hükümdar ise dokunulmaz biriydi. Davranışları denetlenemezdi, onlardan sorumlu değildi. Söz gelimi İngiltere'de egemen olanın haksızlıkları onarılamaz, çünkü kral yanılmaz. The king can do no wrong. Kuralları geçerliydi. O yüzden memur hakkında ancak hükümdara yakınılabilirdi. Hükümdar ise böyle bir durumda iki şeyden birini yapardı. Ya memurunu cezalandırır ve uyruğunun hakkını öder ya da ona karşı dava açılmasına izin verirdi. Kilise hukukunda ise kilise dünyasal erkten din adamını kurtarmak için onu kendi mahkemesinde yargılıyor. Yalnızca bağışlamayacağı din adamını dünyasal erke teslim ediyordu. Böyle bir anlayışın çağımızda benimsenmesi elbette olanaksızdır. O yüzden çağcıl hukukta memurlar için genel yargılamanın dışında ayrı bir yargılama uygulaması hemen hemen hiç görülmemektedir. Federal bir devlet olan İsviçre'deki daha çok devlet yapısından kaynaklanan istisnai ve sınırlı durumu bir yana bırakırsak, bu tür düzenlemelerin bütün ülkelerde daha geçen yüzyılda dışlandığı görülmektedir. Kuşkusuz bizi daha çok hukuk devletinin uç verdiği dönemler ilgilendirmektedir. Ancak tarihsel gelişmeyi incelemek yine de yararlıdır. 1. Eski Roma'da. 12. Geçen yüzyılda yayınlanan yapıtında Modena Üniversitesi profesörlerinden Adeodato Bonassi eski Roma'da memur yargılamasını ayrıntılarıyla incelemiştir. Bonassi'nin aktardığına göre Cumhuriyet döneminde geleneklerine bağlı bulunan memurlar çok fazla suç işlememektedirler. Çünkü gerek senato ve gerekse tribunus diye adlandırılan görevlilerin aralıksız sürdürdükleri bir denetim vardır. Memurluklar kısa sürmektedir. Hesap sorma olasılığı çok güçlüdür. Konsüller ve pretörler görevlerini sürdürdükleri sırada çok egemen bir durumdadırlar. Ancak görevleri sona erdiği gün sıradan yurttaşlar kendilerinden kolayca davacı olabilmektedir. Onların halk meclislerinde komitium yargılanmaları her zaman olanaklıdır. Ancak bu türden davalar Roma'da çok sık görülmemiştir. İmparatorluğun genişleyip serpilmesi üzerine 6. yüzyıldan itibaren askerlik süresi uzatılmaya başlanmıştır. Uzak ülkelerin Roma ile iletişim kurmaları zorlaşmıştır. Senato'nun denetimi zayıflamıştır. Bunun nedenleri denetlediği görevlileri senato'nun seçmesi ve ayrıca halkın yüklediği suçlardan dolayı görevliyi kollamanın bir bakıma senato'yu kollamak anlamına gelmesidir. Öte yandan halk meclisleri, komitium, zamanla yerlerini yıllık sorgu kurullarına, quaestiones perpetuare bırakmışlar. Bunlar da bir süre sonra senato'nun etkisi altına girmişlerdir. Merkezi yönetimin yani Roma'nın dışında kalan yönetimlerde yöneticiler ve komutanlar hakkında yapılan yakınmalar, bunların halka yaranmak için yaptıkları şenliklerle, tiyatro gösterileriyle, imparatora getirdikleri görkemli armağanlarla etkisiz kılınıyor, üst düzeydekiler de her türlü yolsuzluğu yapıyorlardı. Bu saptama önemlidir. Zira hukukun işlemediği bir ortamda yolsuzlukların önünün alınamayacağının tarihsel bir saptamasıdır bu. Bu durum yeni yolsuzlukları kışkırtmıştır. Gerçekten taşradaki üst düzey yöneticilerle komutanlar, yolsuzluk sonucu topladıkları servetlerle senatodan rüşvet karşılığı yeni görevler satın almışlar, sömürülüp soyulacak yeni eyaletler ele geçirmişlerdir. Öyle ki Cicero döneminde 3 yıl Sicilya'da valilik görevinde bulunan Verre'nin söylediklerini herkes öğrenmiştir. Verre, valinin bir yıllık gelirini kendisi, ikinci yıllığını savunmanları, avukatları ve üçüncü yıllığını da kendini yargılayacak yargıçlar için ayırdığını söylemiştir. Bir başka deyişle, rüşvetçileri ve hırsızları, yine rüşvetçilerle hırsızlar yargılamaktadırlar. Kaldı ki onları yargılamak aslında çok güçtü. Çünkü bunlara karşı dava açma tekeli imparatora aitti. Halk bu olanaktan yoksundu. Bu saptamada incelenen konu açısından çok önemlidir. Toplum kuşkusuz bunlara karşı tepki göstermekte gecikmedi. Yolsuzlukları önlemek amacıyla yasalar çıkarıldı. Yöneticilerin görevleri sona erince 50 gün içinde suçtan mağdur olanlara yakınma hakkı tanındı. Ancak davanın açılıp açılmamasına karar verecek merci imparatorun özel bir kurulu, Konkistorium idi. Valiler Valilik Mahkemesi, Praefectus Praetorio denilen özel bir mahkemede yargılanıyorlardı. Üstelik suçlular yakınmayı önlemek için mağdurları her yönden doyuruyorlardı. Bu nedenlerle istenilen sonuca ulaşılamamıştır. İmparatorluk döneminin sona ermesiyle birlikte belediyeler, komüne ortaya çıktı. Orta Çağ yönetiminde bu görevler kısa tutuluyor, genelde bir yıl sürüyordu. Yerlilere görev verilmiyor, görevi sona eren kimse de bulunduğu kentte 10 ile 50 gün arasında kalabiliyordu. Yakınma süresi de bu kalışla sınırlıydı. Yönetici bu süre içinde kentten ayrılmamak durumundaydı. Ayrılırsa yakınmadaki iddiaları kabul etmiş sayılıyordu. Kimi kentlerde kent yöneticisinin, belediye başkanı, maaşı güvence olarak tutuluyor ve kaçması engelleniyordu. Ayrıca kimi kent yasalarında kralın af yetkisi bulunuyordu. Ancak kimi kent örgütlenme yasalarında statuti ki bir tür anayasa idiler, bu yetki krala tanınmıştı. Burada şunu da eklemekte yarar vardır. Eski Roma Fransa'daki düzenlemeyi etkilemiştir. Gerçekten eski Roma'da Cumhuriyet döneminde bile memurların yargılanması ayrıcalıklı bir yargılama olmuştur. Taşra'da suç işleyen bir senatörü ya da bir görevliyi yerel yargılama organı yargılayamıyordu. İmparator Konstantinus bu ayrıcalığa son verdi. Taşra'daki yargıya yetki tanıdı. Ancak imparator sanki zarar görenlere onları yalnızca cezalandırma sözünü vermişti. O yüzden bundan bir sonuç alınamadı. İmparatorlar Valente ve Valentiniano dönemlerinde yerel yargıçlar yargılamaya yetkili olmasa bile tutuklama dahil her tür önlemi alabiliyorlardı. İmparator Gratianus bu yetkiyi fiilen kişiler açısından biraz daha genişletmiştir. İmparator Zenon bunu kurumlaştırmıştır. Ancak ne olursa olsun, sonuçta görevli onu yargılayacak yargıca karşı korunmuştur. Demek Roma'da yargı son çözümlemede öbür erkler karşısında bağımsızlığını elde edememiş, erkler ayrılığı tam anlamıyla gerçekleşmemiş, devlet memurunun yargılanmasında yönetim etkili olmuş, onu bütünüyle bağımsız yargıya bırakmamış. Devletin gücünün zayıfladığı dönemlerde de devlet memurunun yargılanabilmesi için görevin sona ermesini beklemek gerekmiştir. 2. İtalya'daki gelişme. 13. Memurlar hakkında dava açılıp açılmamasına izin veren sistem eski Roma'nın düşme döneminden kalmadır. Bu tarihsel gerçeğe dayanılarak İtalyan devletinde önceleri bu sisteme karşı çıkılmıştır. Ancak İtalya daha sonraları Fransa'nın etkisiyle bu sistemi yazılı hukukuna almıştır. Aşağıda değinileceği üzere 1799 Fransız Anayasası'nın 69-75 maddeleri kamu görevlilerinin sorumluluklarını düzenlemiş ve 75. maddesine göre de bakanlar dışında kalan görevlilerin görevlerine ilişkin suçlarda ancak Danıştay kararı üzerine yargılanabilecekleri, Danıştayca dava açıldığı takdirde bu yargılamayı genel mahkemelerin yapacağı öngörülmüştü. İtalya'da işte bu hükümden esinlenerek İlkin 20 Mart 1865 tarihli İller Yasası'nın 8. maddesine göre vali, kaymakam ya da vekilleri hakkında görevleriyle ilgili bir suçlama bulunduğu takdirde davanın açılması, ilkin Danıştay'ın görüşünün alınmasına ve sonra da kral tarafından izin verilmesine bağlanmış ve 110. maddede 8. maddenin belediye başkanları için de uygulanacağı belirtilmiştir. Böylece uygulama çok daraltılmıştır. Gerçekten bununla ilgili olarak 23-12-1865 tarih ve 58.136 sayılı bakanlık genelgesinde erkler ayrılığı ilkesinin anayasal yönetimde temel olduğuna ve bu ilkenin uygulanabilmesi için yürütme erkinin sorumluluğuna değinilmiş, 20 Mart 1865 tarihli İller Yasası'nın 5. ve 105. maddelerinin yöneticilerin görevlerinden söz etmesi karşısında burada öngörülen yönetsel güvencenin bu görevleri yaparken görevden dolayı işlenen suçlarla ve kamu görevlileriyle sınırlı olduğu açıklanarak bunun genişletilmemesi istenmiştir. Birçok eleştiriye ve yaşanan özgür dönemlere karşın yasa koyucu kurumu kaldırmamış ve 10 Şubat 1889 tarih ve 5921 sayılı olup iller yasasını onaylayan Kral Kararnamesi'nin 8. ve 139. maddesiyle kurum yaşatılmış ve fakat her iki kararnamenin 109. maddeleri seçim suçlarını bu iznin dışında tutarak izin kurumunun kapsamını bir kez daha daraltmıştır. 4 Şubat 1915 tarihli İller Yasası'nın 8. ve 158. maddeleri de aynı doğrultuda olmuştur. Nitekim daha sonraları Yargıtay 19.6.1916 bunu görevde yetkinin kötüye kullanımı eylemiyle sınırlamış ve görevle işlenen eylem arasında nedensellik bağı aramış, rastlantısal, arızi, ilişkiyi yeterli görmemiş, bu nedenle görev sırasında bir meclis üyesine söven belediye başkanının göreviyle eylem arasında nedensellik bağının olmadığını belirtmiştir. Bütün bunlardan çıkan sonuç şu idi: yönetsel güvence belediye başkanı ya da vekilinin kişiliğini korumak için değil, onların görevini korumak içindir. O yüzden Yargıtay Genel Kurul'a ayrık düşen bu hükmün genişletilemeyeceğine karar vermiştir. 3-5-1922. Hüküm belediye başkanlığını vekaleten yürüten görevlilere de elbette uygulandı. Ama danışmanlar, üyeler bunun dışında kaldı. Bu olağandı. Zira o görevi yapan yetkileri de kullanıyordu. Asıl olan görev ve kullanılan yetkiydi. Görevi yapan değil, görev korunacağı için de izne gerek duyulmuyordu. İller Yasası'nın 81. maddesinin üst yönetsel makamlardan söz etmesi karşısında, valiler gibi bir üst makama bağlı olan belediye başkanlarının resmi görevleri ve nitelikleri dışında bir işlem, eylem söz konusu ise bu izne gerek duyulmamıştır. Nitekim 1868 Bakanlık Genelgesi bu konuda çok duyarlı davranmış ve Manzini'nin belirttiği üzere yönetsel güvence sisteminin amacının kişileri değil, görevi korumaya yönelik olduğu vurgulanmak istenmiştir. O yüzden de belediye başkanının devletin bir organı biçiminde bulunmayan ve fakat üst makamla, hükümetle olan ilişkisi içinde ve Salt Belediye Başkanı olarak yaptığı işlemlerde bu izin aranmamıştır. Yargıtay'ın görüşü de böyle gelişmiş ve bu ayrık durum yorum ilkeleri doğrultusunda olabildiğince dar tutulmuştur. Söz gelimi belediye binalarının korunması için 18-12-1925, 10-12-1924, 24-1917, 23-10-1911, 29-1910, 26-11-1909, 5-2-1909, 22-2-1890 kolluk başkanı olarak 15-5-1924, 24-4-1924 ve genelgede belirtildiği gibi özel, medeni hukuka uygun biçimde yaptığı işlemler, tersi, Montepulciano Mahkemesi kararı 28-11-1914 bu izni gerektirmemektedir. Daha sonra yayımlanan 4-6-1868 tarihli bakanlık genelgesinde de uygulamada birliğin sağlanabilmesi ve olası çelişkilerin önlenebilmesi için üst makamla ilgili olmayan ve başkan olarak yapılan işlerde de Danıştay görüşünün alınarak yönetsel güvence kurumunun işletilmesi istenmiştir. Ancak Yargıtay yargısal, adli işlerde üst makam yetkili olmadığı ve yargısal işlere esasen yabancı olduğu gerekçeleriyle Danıştay'ın tersine karar vermiş ve bu izni aramamıştır. 35-1924-11-1927 kuşkusuz hükümet görevlisi olarak yapılan ivedi önlem işlemlerinde de izne gerek duyulmuştur. Öte yandan yönetsel güvence kişiyi değil görevi, yönetimi koruduğundan ve görevin sürekliliği de asıl olduğundan, görevli görevinden ayrıldıktan sonra da bu güvence aranmıştır. Aynı doğrultuda TCY madde 280, kuşkusuz bu son durum mutlak bağışıklıkla söz gelimi parlamenterlerle ilgili değildir. İller Yasası'nın 2-1-1927 tarihli değişikliğinden sonra da bu uygulama sürmüş, ayrıca Libya, Eritre ve Somali yöneticileri için iznin Sömürgeler Bakanı tarafından verilmesi öngörülmüştür. Aynı yasanın 158. maddesiyle ve 3-9-1926 tarih ve 1910 sayılı, 3-2-1926 tarih ve 237 sayılı yasa düzeyindeki kararnamelerle Roma valisi dışındaki tüm valiler ve hatta nüfusu 5000'i aşmayan komünlerin bakanları için de izin sistemi getirilmiştir. 3-3-1934 tarihli ve 383 sayılı iller yasasının 22, 51 ve 121. maddeleri eski 1859 ve 4-2-1915 madde 158 tarihli ve 148 sayılı iller yasaları doğrultusunda izin sistemi sürdürülmüştür. Bundan başka 1930 tarihli İtalyan Ceza Yargılama Yasası'nın 15. maddesinde devlete karşı işlenen kimi suçlarda madde 313 ve anayasaya göre yasama görevi yapanlar için ve ayrıca 16. maddesinde adli kolluğun ya da güvenlik görevlilerinin yahut da güvenlik görevinde çalışan askerlerin görevleri sırasında silah ya da başka araç kullanarak işledikleri etkili eylem suçlarından dolayı Adalet Bakanı'nın izni gerekmekteydi. 14. İzin kamu davasının açılmasının değil yürütülmesinin koşuludur. O nedenle baskın görüşe göre izin alınmadan açılan kamu davasında sadece karar verilemez. İzin yokluğu yalnızca davanın yürütülmesini önlediği için de dava olduğu yerde durur. Kuşkusuz beraat kararı da verilemez. Ancak izin verildiği takdirde eski işlemler ve özellikle önleme işlemleri geçerliliklerini korur ve hiç batıl sayılmazlar. İzin yönetsel nitelikte bir işlemdir. Bir tür hukuksal görüştür. Yargısal nitelikte değildir. Öğreti ve yargısal görüşlere göre izinden dönülemez. Zaten devlet ciddiyeti bunu gerektirir. Bu da yakınma kurumundan iznin başkalığını ortaya koyan bir niteliktir. Ancak reddedilen izinden her zaman dönülebilir. Bunlar da gösteriyor ki kurum son derece istisnaidir ve o yüzden de olabildiğince uygulama darlaştırılmıştır. Öte yandan birden çok fail olduğu takdirde tümü de izne tabi iseler izin hepsine birden verilir. Çünkü izin kişilere göre değil yalnızca eyleme bakılarak verilmektedir. Bu husus iznin bölünmezliği ilkesinin doğal bir sonucudur. Ancak suça katılanlar arasında izne tabi olmayanlar varsa onlar için buna elbette gerek yoktur. 15. Ne var ki yönetsel güvence İtalya'da ceza davalarında arandığı halde hukuk davalarında aranmamıştır. Gerçekten Fransa'da suçtan değil, eylemden söz ettiği için hukuk davalarında da güvenceye gerek duyulduğu halde İtalya'da buna gerek duyulmadığı belirtilmiş. Yani tersi olmuştur. Yargıtay Hukuk Dairesi'nin 1.7.1921 tarihli kararı. Gerçi İtalyan Danıştayı 14.12.1860 tarihli bir kararında hukuk davası için de izin aramıştır. Ancak bu karar Yargıtay'ın tersi görüşü nedeniyle süreklilik kazanmamıştır. Ne ki 1930 tarihli ceza yargılama yasasının 15. maddesinin de suça değil eyleme yollama yaptığı unutulmamalıdır. İtalya'da izin merciği çoğu kez devlet başkanı ya da ilgili bakandı ve izin onun takdirine bağlıydı. Bakan izin vermediği takdirde buna karşı bir yasa yolu bulunmuyordu. Bakana karşı parlamentoya başvuran bir yurttaşın istediği sonucu alması olanaksızdı. Zira parlamentonun yapısı genellikle buna elverişsizdi. Çünkü sıradan işlerde bu sonuç alınamazdı. Olsa olsa çok ağır ve kamuoyunu sarsıcı suçlarda izin veriliyordu. 16. Anayasa Mahkemesi 1930 tarihli ceza yargılaması yasasının 15. maddesiyle ilgili olarak yapılan anayasaya aykırılık itirazını reddetmiştir. 5. kaset 1. yüzün sonu 6. maddesini anayasanın yasalar önünde eşitlik. Madde 3. Devlet ya da kamu kuruluşlarında görev yapanların cezai, medeni ve idari açıdan doğrudan doğruya sorumluluğunu. Madde 28. Ve yargısal otoritenin adli polis üzerinde yetkisini, madde 109, öngören hükümlerine aykırı bularak iptal etmiştir. Yine aynı mahkeme 2 yıl geçmeden 18.2.1965 tarihinde M.4, 4.2.1915 tarih ve 148